Ayrım 17.
Kadının eğitim olanaklarından yararlanması veya çalışma yaşamına katılmasının bile oldukça yakın zamanlarda gerçekleştiği düşünülecek olursa, bunda şaşılacak bir yan da yoktur. Dahlerup'un dediği gibi, yüzyıllar boyu kadınların sosyal olarak görünmez olmaları istenmiştir. Öyle de olmuştur. Bugün artık bir yandan insan hakları, demokrasi ve eşitlik açısından gerçekleşen gelişmeler, öte yandan ailedeki rolüyle sınırlanmak istemeyen kadınların savaşımlarıyla toplumun her alanında kadın nerede sorusu sorulmaktadır. Ancak bu soruya ne yazık ki hiçbir ülke açısından doyurucu yanıtlar alınamamaktadır. Tüm insan hakları, fırsat eşitliği savlarına karşın ortaya çıkan kadınlara karşı bir cinsiyet ayrımının geçerliliği ve kadının özel alanla sınırlanan yaşamı. İşte 1960 sonrasında Batı ülkelerinde yükselen feminist hareketler kadın için her toplumda ortak olan yazgıya dikkati çekmiştir. Kendi içinde eski yeni, feformist, radikal gibi gruplara ayrılan feminist hareketin üzerinde durduğu konular ve getirdikleri öneriler arasında ayrımlar bulunsa da, ortak noktaları toplumsal ilişkilerin tümünde bir kadın-erkek eşitsizliğinin varlığını vurgulamaları olmuştur. Kadınlar açısından cinsiyet ayrımının en yoğun olarak yaşandığı bir alanda siyasal etkinlikler alanı olmaktadır. Siyaset, erkek işi veya erkek alanı olarak algılanmakta ve kadının bugün de oy verme ile yetinmesi istenmektedir. Bu konuda toplumun yarısını oluşturan kadının temsil edilmemesi gibi eşitliğe de demokrasiye de aykırı gerçeklerden söz edilecek olursa, kadının siyasete ilgisizliği ya da yetersizliği gibi yanıtlar da eksik değildir. Oysa kadınların bu konudaki ilgisizlikleri veya yetersizlikleri bir gerçek olarak kabul edilse bile, bunun köklerinin sosyo-kültürel yapıda açıkça toplumdaki cinsiyet ayrımında yattığı bir başka gerçek değil midir? Bu nedenle kadınların ilgisizlik ve yetersizliğinden söz etmek, olsa olsa mağdurun suçlanması anlamını taşımaktadır. Burada kadınlar açısından önemli iki nokta ortaya çıkmaktadır. Birincisi, kadınların toplumu kendilerinden yana dönüştürebilmek için, en başta siyasal alan olmak üzere, toplumun her düzeyindeki karar organlarına katılmalarının gerekliliğidir. İkincisi ise, bunun kendi başına gerçekleşemeyecek ölçüde ciddi ve karmaşık engellere dayandığının anlaşılmasıdır. Gerçekten kadın toplumunun güçlü odaklarına gelebilmesi, sosyo-kültürel yapı, yapısal ve durumsal koşullar gibi birçok etken tarafından engellenmektedir. Bu karmaşık engelleri kadının bireysel çabalarıyla aşması da pek söz konusu değildir. Bu nedenle eşitsizlik yaratan bunca koşulu biraz olsun iyileştirebilmek için kadın adına olumlu ayrımcılık diye de adlandırılan uygulamaların kabul edilmesi gerekli ve gerçekçi görünmektedir. Bazı feministlerin dediği gibi sonuçların eşitliği isteniyorsa farklı durumdakilere farklı davranmak eşitliğe aykırı olmayacağı gibi gerekli de olmaktadır. Bu anlamda kadınların siyasal karar verme organlarına katılımı nedenli önemliyse, bu katılımı özendirecek veya kolaylaştıracak uygulamalar da o denli önemli olmaktadır. Kadınların siyasal yaşamda yerlerini almaları, yalnızca kadın erkek eşitliğinin sağlanması için gerekli, fakat daha da çok kadınları ilgilendiren bir nedenle değil, tüm toplumsal güçlerin ve kesimlerin temsilini gerektiren, demokrasinin gelişmesi açısından da bir zorunluluktur. Kadınların siyasal katılımı adına getirilen bazı kota gibi olumlu ayrımcılık uygulamaları, bu açıdan cinslere eşit temsil olanağını sağlayacak demokratik bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. İşte bu araştırma, her şeyden önce bir kadın duyarlılığı ile kadın ve siyaset, kadın ve kota uygulaması gibi konuların Türkiye'de daha duyarlılıkla tartışılması gerektiği düşüncesinden doğdu. Çalışma yaşamında ve yönetimde kadın nerede diye araştıran küçük çaplı bir çalışma ile kadın kotası konusundaki cılız tartışmalar bir araya gelince, Türkiye'nin gündeminde kadın nerede, ne ölçüde yer alıyor diye sormadan edemedim. Yaptığım küçük çalışma, kadının karar verme organlarından nedenli uzak olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu. Öte yandan bir siyasi partinin parti organlarında kadınların daha çok temsili için kota kabul etmesi gibi önemli bir uygulama hiç de beklenmediği ve hak ettiği ölçüde ses getirmiyordu. Bu uygulamaya sahip çıkması gereken kadınlar neredeydiler? Ya da bu uygulamanın karşısında olanlar neden karşı oldukları ya da karşı önerilerinin ne olduğu konusunda kamuoyunda bir ses yaratmıyorlardı? Gerek kadınlar, gerek siyasal partiler, gerekse demokratik gelişmeler açısından böylesine önemli olan bir konuda bu denli az tartışma çıkmasına şaşmamak elde değildi. Gerçekte eğitim, bilinç ve ekonomik güç açısından kendini toplumdaki egemen ideolojiden kurtarabilecek durumdaki kadın sayısı ne kadardır? Bu durumda sayabileceğimiz bir bölüm kadının da bir karşı ideoloji, bir karşı politika oluşturacak ilgi ve eğilimleri ne düzeydedir? Kadın erkek eşitsizliğini bazı alanlarda yenebilmiş, toplum yaşamına daha etkin katılmış kadınların, kadın sorunları konusunda bir bilinç geliştirmeleri ve bu sorunların kamuoyuna aktarmaları açısından olumlu bir gelişme de henüz görünmemektedir. Üstelik bu sorunları kamuoyuna aktaracak üst düzey karar verme organlarında kadınların varlığı ancak sembolik kalmakta, öyle de istenmektedir. Gerçi 1980 sonrasında yükselen feminist hareket, Türkiye'de kadının ve kadın sorunlarının bilinen sansasyonel konular dışında da gündeme gelmesinde olumlu adımlar atmıştır. Ancak bu olumlu adımların genişleyip yaygınlaşması için çeşitli düzeydeki kadınların kadın sorunlarına sahip çıkması ve bu sorunlara kadın duyarlılığı ile bakmaları gerekmektedir. Oysa yönetim sorunlarında, karar verme organlarında yer alan sayıca çok az kadın da geleneksel rolünü çalışma yaşamındaki rolüyle zorlarken, bunun ötesinde bir duyarlılığa da geçememektedir. Bu araştırmanın bulguları da bu görüşü doğrulamıştır. Kuşkusuz böylesine bir sosyokültürel yapıda kadının rol algılamasını değiştirmesi de kolay değildir. Üstelik yalnız bırakılma ve suçlanma her an gündemdedir. Birçok açıdan güçlü konumdaki kadın için bile bu tür duygusal destekleri yitirmek kolay göğüslenir bir durum değildir. İşte bu nedenle de cinsiyet ayrımına dayalı bu toplumsal ayrımın değişmesi için özel çaba ve uygulamalara gereksinim olduğunu kabul etmek gerçekçi ve kaçınılmaz görünmektedir. Bu bakış açısı içinde tüm olumlu ayrımcılık uygulamaları ve kota uygulaması hem kadının karar verme süreçlerinde temsili açısından hem de toplumun giderek kadın erkek eşitsizliği konusunda duyarlılık kazanması açısından önem taşımaktadır. Kadınların ilgi, bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerinin bir yolu da bu tür uygulamalar içinde bulunacaktır. Bu nedenle Batı Avrupa'da çeşitli kurumların yönetiminde ya da seçimle gelinen oranlarda daha çok kadının yer alması yönündeki duyarlılık boşuna değildir. Neden daha çok kadın yok? Kadınlar eşit oy hakkı için savaşın verdikleri Batı ülkelerinde bile uzun süre bu hakla yetinmişler ve siyasal etkinliğin dışında kalmışlardır. Kadınların parlamentolarda temsilliğine baktığımızda %1 ile %30 arasında değişen bir oran karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler açısından ülkeler 3 grupta yer almaktadır. Birinci grupta %20 ile %30 arasında kadınların temsilliğini sağlayan ülkeler bulunmaktadır. Bunlar da İskandinav ülkeleri olmaktadır. İkinci grubu kadınların parlamentoda %12-15 oranında yer aldığı ülkeler oluşturmaktadır. Üçüncü grupta ise kadının parlamentoda temsili çok düşük düzeyde kalmakta. Ayrıca son yıllarda öteki ülkelerde görülen olumlu gelişmeler bu ülkelerde görülmemektedir. Kadını güç, yetki, siyasal etkinlik gibi kavram ve olgulardan uzak kılan nedir? Bu soruya değişik kuramsal yaklaşımlar değişik yanıtlar vermektedirler. Siyasal sosyalleşme kuramına göre kız ve erkek çocuklar daha çok çocukluktan ayrı ilgi alanlarına itilmekte ve bu sosyalleşme süreci içinde erkek karar verici bir rol kazanırken kadın edilgen, bağımlı ve ikincil bir rol içine girmektedir. İlgisi kamu alanı dışına, yani eve yöneltilen kadının siyasal olaylara ve siyasete ilgi duyması da pek beklenmemelidir. Avrupa Konseyi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Batı Avrupa'da erkeklerin %30'una karşılık kadınların %80'i siyasetten anlamadıklarını söylemektedirler. Aynı araştırma, Orta Avrupa'da 3 kadından ancak birinin gazetelerde siyasetle ilgili haberler okumakta olduğunu, 3 kadından birinin de hiç siyaset konuşmadığını ortaya koymuştur. Akdeniz ülkelerinde ise ancak 10 kadından biri sık sık siyasi haber okumakta veya siyaset konuşmaktadır. Kadının siyasetten uzak kalışını durumsal koşullarla açıklayan yaklaşıma göre de kadının toplumdaki yeri aile içindeki geleneksel rolüne bağlı olarak belirlenmektedir. Kadının bu rolün dışında kalanlara yönelmesi ve bunlar için zaman ve enerji ayırması kolay olmadığı gibi çok zaman toplumsal yaptırımlara da yol açmaktadır. Kadınlar evlerini yönetmekle uğraşmalı, ülkeyi yönetmeyi erkeklere bırakmalıdır. Bugün de hala egemen ideoloji bu olunca her kadın için önceliği ev ve çocuk almakta, çalışan kadınlar için de bu sınırlar dışına çıkmak güçleşmektedir. Gerçekten birçok kadın bu nedenlerle siyasal etkinliklerden ya tümüyle uzak durmakta ya da bazı kadınların yaptığı gibi bu tür etkinlikleri çocukların büyümesinden sonra düşünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çeşitli araştırmalar, kadın politikacıların erkeklere göre daha ileri yaşlarda siyasete atıldıklarını gösterdiği gibi, araştırma sırasında büyük çoğunluğunun 18 yaşından küçük çocuğu olmadığını da ortaya koymuştur. Bu tür etkinliklere katılan kadın için çocukların varlığı rol çatışması ve suçluluk duygusu yaratırken, erkeklerde herhangi bir kaygıya yol açmamaktadır. Oysa bir kadının siyasete ilgi ve katılımında çocukların yaşı ve kocasının desteği gibi etmenler çok belirleyici rol oynamaktadır. Yine birçok araştırma evli bir kadının siyasal bir kariyere sahip olabilmesi için öncelikli koşulun kocanın desteği olduğunu göstermektedir. 1960 sonrasında feminist hareket içinde bu iki yaklaşımı da kapsayacak biçimde toplumun ataerkil yapısı üzerinde duran görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüş tüm toplumsal ilişkilerde erkek egemenliğini dayatan ve cinsiyet ayrımını ortaya koyan özelliklerin toplumun ataerkil yapısından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Ataerkil aile ve ataerkil toplum yapısı içinde cinsiyet ayrımı yalnızca kadın erkek arasındaki bir iş bölümünü değil, kadını erkeğe bağımlı kılan bir toplumsal rol ve toplumsal ilişkiler ağı yaratmaktadır. Erkek rolüyle bağımsızlık, yetki ve toplumsal önem kazanırken, kadın bağımlılık, güçsüzlük ve toplumsal değersizlik kazanmaktadır. Erkek kamu alanına, toplumsal ilişkilere yönelirken, kadın evin içine kapanmaktadır. Ataerkil toplum sosyalleşme sürecini kullanarak erkeğe birçok alanda yasal bir egemenlik kullanma olanağı da sağlamaktadır. Feminist görüşler temelde bu yaklaşımı benimsemekte ve tüm toplumsal ilişkilerde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırılmasına yönelik iyileştirmelerden yana olmaktadırlar. Bu anlamda güç ve siyaset kavramlarının da yeniden tanımlanması gerektiğini ileri sürmektedirler. Örneğin siyasetin bugünkü içeriğinin kadınları pek ilgilendirmediğini söyleyen feministler, siyasetin gündelik yaşamı ilgilendiren konuları içermesi gerektiğini, bunun siyaseti gerçek anlamına dönüştüreceğini ileri sürmekte, siyasetin gündelik savaşımı içerme yönünde genişlemesini ve daha insancıllaşmasını istemektedirler. Feministlerin bu görüşleri, kadınların yerel sorun ve politikalarla daha yakından ilgilenmeleri ve yerel yönetimlere daha çok katılma isteği göstermeleriyle de doğrulanmaktadır. Ayrıca bu görüşler daha yaygın ve katılımcı karar verme süreçleri öngören demokratik istemlerle de denk düşmektedir. Bu açıdan feministlerin bu tür istem ve çabalarının yalnızca kadınlara daha eşit temsil olanağı sağlanması açısından değil, siyasal karar süreçlerinin düzey ve içeriklerini geliştirerek genel anlamda demokrasiye de katkısı olacağı açıktır. Kadının siyasal katılımını artırmak için getirilen öneriler. Kadınlar açısından siyasete katılım hem siyasette kadın erkek eşitliğinin bir gereği hem de eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın bir yolu. Ancak daha çok sayıda kadının siyasal güç odaklarına gelmesiyle siyasal yapı kadının koşullarını gerçekten iyileştirme yönünde harekete geçecektir. Bu anlamda kadınların bir yandan her düzeydeki karar verme organlarına, öte yandan siyasal oyunlara gelmesinin kritik önemi olduğu açıktır. İşte bu nedenle ve engellerin çokluğu bilindiğinden, kadınların kamusal ve siyasal karar organlarına gelmesi yönünde olumlu ayrımcılık uygulamalarına sıcak bakılmaktadır. En azından koşullar eşitleninceye dek bu tür kadından yana uygulamalar gerekli ve kaçınılmaz görülmektedir. Ancak kadının kamusal yaşamın her alanına daha çok katılımını özendirici uygulamaların, aile ilişkileri, eğitim ve çalışma olanakları, siyasal yapı ve demokratik işleyiş gibi tüm toplumsal ilişkilerle bütünleştirildiğinde gerçekten işe yarayacağı da bilinmektedir. Cinslerin iş bölümü ve rol dağılımını değiştirmek için öncelikle aile, okul, reklamlar, basın yayın kuruluşları aracılığıyla yeni toplumsal değerler oluşturulmasına gerek vardır. Eğitimin içeriği ve öğretmenlerin niteliği de bunu sağlamaya yönelik olmalıdır. Örneğin tarih kitaplarında seçme ve seçilme hakları için verilen savaşımdan veya demokrasi savaşımından söz edilirken, kadınların eşit oy hakkı için verdikleri savaşıma da yer verilmelidir. Siyasal katılımın gelişmesi için demokratik işleyişin de gelişmesi gerektiğine işaret edilirken, bunun için siyasetin herkesi ilgilendiren bir anlam kazanması ve gerçek anlamına dönmesi gerektiğini belirtmektedir. Herkese küçük yaştan siyasal konuları anlayacak bilgileri verecek bir eğitim süreci oluşturulmalı, örneğin okullarda herkese siyasal haklar ve vatandaşlık eğitimi verilmelidir. Böyle bir eğitim stratejisinin izlenmesinde başlıca görevin ülke yöneticilerine düştüğü belirtilirken, böyle bir eğitimin verilmesinde yalnız okullar ve biçimsel eğitimden değil, televizyon gibi kitle iletişim araçlarından da yararlanılması önerilmektedir. Son yıllardaki eşitlik politikalarıyla hükümetler kamu yönetimlerinde de kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik bazı adımlar atmışlardır. Bu nedenle ya yasal olarak üst yönetimde belirli oranda kadının yer alması zorunluluğunu getirmiş ya da uygulamayı bu yönde oluşturmaya özen göstermişlerdir. Örneğin İskandinav ülkelerinde kamu kuruluşları ve komisyonlarının yönetimlerinde kadın ve erkeklerin eşit olarak temsil edilmesini öngören yasalar kabul edilmiştir. Danimarka'da 1980 ortalarında kabul edilen bir yasaya göre hükümete bağlı kamu kurum ve komisyonlarına atama yapılırken olabildiği ölçüde kadın ve erkek üyeler arasında denge sağlanması öngörülmüştür. Belçika'da ise basın ve yayın kuruluşları ile ilgili medya konseyinin yönetiminde üyelerin 1/3'ünden çoğunun aynı cinsten olamayacağı koşulu getirilmiştir. Böylece eşitlik politikalarının uygulanması açısından çok önemli olan iletişim araçları ile ilgili bir konseyde kadınların en azından 1/3 oranında temsil edilmesi sağlanmıştır. Fransa'da ise yasal bir düzenleme getirilmemekle birlikte hükümetlere üst düzey kamu görevlerine kadınların da erkeklerle eşit olarak gelebilmesini sağlama görevi verilmiş, bu yolda alınan önlemler ve sağlanan gelişmeler konusunda parlamentoya 2 yılda bir bilgi verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Kota uygulamaları. Kadının siyasete katılımı konusunda kota uygulaması daha da yaygınlık kazanmış bir uygulama olmaktadır. Batı Avrupa'da birçok siyasal parti, parti içindeki her düzey karar organlarında ve aday listelerinde kadınlara daha çok yer verilmesi ilkesini benimsemiştir. Çünkü siyasal partilerde kadın nerede sorusu, parti üyesi olarak kadının varlığını fakat yönetici olarak pek ortaya çıkmadığını göstermektedir. Batı Avrupa genelinde siyasal partilerde kadın üye oranı %20 ile %40 arasında değişmektedir. Buna karşılık parti yönetiminde, aday listelerinde, parlamento ve belediye meclislerinde çok az kadın bulunmaktadır. Siyasal yaşama katılmak birçok zaman erkekler için de kolay değildir ve özel koşullar gerektirmektedir. Bu açıdan siyasal partilerin dar kadrolardan oluştuğu, oligarşik yapı özellikleri gösterdiği gibi eleştiriler de yapılmaktadır. Kadın için ise çok daha karmaşık sosyal, kültürel nedenlere bağlı olarak durum daha da zordur. Siyasal partilerde karar verme ve gücün erkeklerin elinde olduğu açıktır. Siyasal partiler içinde çeşitli görevlere gelmiş başarılı kadınlar da çok zaman erkeklerin kadınları önderlik rollerinden uzak tutmaya çalıştıkları yolunda görüşler ileri sürmektedir. Gerçekten siyasal partilerde kadınlara genellikle destek hizmetler gibi görevler verilmekte, siyasal deneyim kazanma ve yükselme olanakları çok zaman daraltılmaktadır. Birçok siyasal partide kadının seçilebilir aday olarak değer kazanması da kolay olmamaktadır. Sonuç olarak İskandinav ülkeleri dışında Batı Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda kadınların parlamentoda temsili bugün için bile 15'in altında kalmaktadır. Yerel yönetimlerde de kadın oranı İskandinav ülkelerinde 30'lara çıkarken Orta Avrupa ülkelerinde 10-15 arasında değişmekte, Güney Avrupa ülkelerinde %10'un altına inmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'de 1988 yılı için 28 kadın bulunmakta, eyalet meclislerinde kadınların oranı %15.8 olmaktadır. İşte bu gerçeklerin ışığında kadının siyasete daha çok katılımını sağlamak için siyasal partilerin yönetim organlarında ve aday listelerinde kadınlara kota ayrılması istenmektedir. Kotalar siyasal partilerin ve meclislerin kapısını zorlayacak araçlar olarak düşünülmektedir. Bu anlayış içinde son yıllarda özellikle sol görüşlü ve eşitliği savunan partilerde aday uygulamasına geçilmiştir. Çünkü kota siyasal yaşamda temsil edilmeyen bir cinse en azından belirli bir oranda temsil edilme güvencesi getiren eşitlikçi ve demokrat bir uygulama olmaktadır. İsveç'te tüm siyasal partiler son birkaç seçimde yasal olmasa da aday listelerinde 40-60 oranına uygun davranmaktadırlar. Bununla birlikte hiçbir cinsin parti listelerinde %40'tan az, %60'tan çok yer almaması sağlanmaktadır. Belçika'da tüm siyasal partiler parti organlarında 5'te 1 veya 4'te 1 oranında bir kotayı uygulamaktadırlar. Belçika Sosyalist Partisi seçimlerindeki aday listeleri içinde 4'te 1 oranında bir kotayı kabul etmiştir. Bunların dışında İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Federal Almanya'daki sol partilerde 1980'lerin ikinci yarısında genellikle %25'lik bir kota uygulanmasına geçilmişlerdir. Federal Almanya'da Sosyal Demokrat Parti ilk kez 1986 yılında Nürnberg Konferansı'nda kadınlar için %25'lik bir kota uygulamasını kabul etmiş, 1988 Münster toplantısında ise bunu gelecek yıllarda genişleyecek ve tam bir eşitliğe ulaşacak olan bir politikaya dönüştürmüştür. 1988 yılında kabul edilen tüzük değişikliğine göre tüm parti organları ve delege seçimlerinde her iki cinsin temsili için en azından %33, 4'te 1'lik bir kota uygulanacaktır. 1990'dan sonra Federal Meclis, eyalet meclisleri ve belediye seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde 4 yerden biri kadın veya erkeğe verilecektir.